Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, Doktor Murat Kaya Bey ile beraber hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Hepinize hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, evlerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, ülkemizi, dünyamızı rahmetiyle, bereketiyle, huzuruyla, mutluluğuyla doldursun. Kıymetli hocam, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Sizin de gününüz mübarek olsun.
Allah razı olsun hocam.
Cenab-ı Hak hepimizi sıhhatle, afiyetle, hayırlı hizmetlere vesile kılsın inşallah.
Amin inşallah.
Değerli dinleyenlerimizle beraber. Muhterem dinleyenlerimiz, kıymetli hocamla beraber bugün Nur suresinde 2. ayet-i kerimede bahsi geçen zina suçunu işleyen erkeklere ve kadınlara verilecek ceza ile alakalı bir düzenleme getiriliyor bu ayet-i kerimede. Dolayısıyla bu nasıl bir cezadır? Ayette bahsedilen ceza, celde cezası kimleri ilgilendiriyor? Hangi suçu ve suçluları ilgilendiriyor? Ve bu cezanın uygulanma biçimleri nasıldır, nasıl olmalıdır? Ceza uygulanma esnasında şahitlerin bulunmasından bahsediliyor. Bu nasıl bir şahitliktir? Kimler gelecek? Nasıl olacak? Bir de ayet-i kerimede celde, yani sopa cezasından bahsediliyor. Halbuki İslam dininde ve mezheplerimizin görüşleri arasında rejim cezası diye bir cezada söz konusu edilmektedir. Burada hangi suça hangi ceza noktasında ayet-i kerimin bize vermiş olduğu mesajları, ifade ettiği anlamları hocamla birlikte değerlendirmeye ve bizleri ilgilendiren yönleriyle, boyutuyla izah etmeye çalışacağız. Öncelikle bir ayet-i kerimeyi tekrar hatırlayalım. Ayet-i kerimede اَزَّانِيَتُ وَزَّانِ فَجْلِدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ الْجَدَلْتِنْ Zina suçunu işleyen kadına ve erkeğe bunların her birine 100 celde vurunuz. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ Allah'ın emrini, Allah'ın kanununu uygularken de sizi bir acıma duygusu almasın. Yani merhametiniz ve şefkatiniz Allah'ın hükmünü uygulamaya engel olmasın. İn kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir, eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Bu kayıt çok önemli.
Evet.
Bir kayıt. Çünkü Cenab-ı Hak kendi emrinin tutulması, ona itaat edilmesi noktasında genellikle bu kaydı getiriyor. Yani niye tutmalısınız? Eğer Allah'a ve ahirete iman ediyorsanız. İmanınız varsa bu emri tutarsınız. İmanınız varsa Allah'ın emrine göre hareket edersiniz. Etmiyorsanız o zaman sizin Allah'a ve ahirete imanınızda bir problem var demektir. وَلْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا O zina eden erkeğe ve kadına vereceğiniz o cezaya şahitlik yapsın. طَائِفَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerden bir topluluk, bir grup şahitlik yapsın diye bu ayet-i kerimede beyan ediliyor. Şimdi kıymetli hocam, ayet-i kerimede tabii bu ayet-i kerime Nur Suresi ile birlikte Medine'de inen bir ayet-i kerime. Halbuki zinanın yasaklanması daha öncelere dayanıyor. Mekke döneminde evet. inen ayet-i kerimeler var. Zaten bu günah insan fıtratına, insan tabiatına uygun olmayan ve kötülüğü herkes tarafından rahatlıkla bilinecek, anlaşılacak olan bir günah. Dolayısıyla Mekke döneminde inen ilk ayetlerde mesela İsra suresinde var. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا Zina yaklaşma ayet-i kerimesi var. Yani bir ayet gelmese bile, aklına gelmese bile bunların doğru olmayan işler olduğu, yani günah olduğu, insanın şerefine, haysiyetine, aile yapısına, neyse bunların hiçbirisine uygun olmayan bir fasıklık, günah, itaatsizlik olduğu bilinen bir şey. Ama Cenab-ı Hak bunu yasaklayan ayetlerde getirmiş oluyor. Ama zinanın cezası alakalı da ilk defa bu Nur Suresi'nin bu ayet-i kerimede bir düzenleme yapılıyor. Dolayısıyla şöyle bir soru aklımıza geliyor. Bu ayetler inmeden önce İslam'ın başlangıcında, mesela Mekke döneminde veya bu ayet gelinceye kadar zinanın cezası var mıydı? Böyle bir uygulama kitaplarımıza yer alıyor mu?
Evet. Yani İslam 23 senede böyle yavaş yavaş nazır oluyor. İnsanları terbiye ederek, alıştırarak, yetiştirerek geliyor. Birden toplu bir bütün kitap halinde gelmiyor. Onun için de bazen böyle hükümler, yasaklar çirkin olduğu ifade ediliyor. Bir müddet sonra biraz daha ağırlaştırılıyor. Sonra yasak geliyor. Sonra cezası bildiriliyor. O tür hatta bazı sahabiler var, sizin buyurduğunuz gibi daha emir gelmeden de aklen bunun yanlış olduğunu, yani insan fıtratı icabı, aklı icabı bakıyor, bu yanlış, çirkin, fahişe, kötü bir iştir diye düşünerek bunu yapmayan sahabiler de var. Daha cahiliye döneminde hiç zina etmeyen, içki içmeyen sahabiler de var. Ama toplumun genel akıntısına kapılan insanlar da var. Dolayısıyla ilk işte Mekke dönemindeki ayet-i kerimelerde de bunun çirkin olduğu bildiriliyor zaten. Ama belki ilk anda cezası söylenmiyor. Sonra bir müddet sonra onlara için hafif bir ceza, derece birinci dereceden hafif bir ceza veriliyor, söyleniyor. O da estağfurullah, وَاللَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشْتَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ. İşte bu çirkin fiili yapan, bu kötü fiili yapan insanlarda diyor, dört şahit isteyin, getirin dört şahit.
Nisa 15-16. Ayet-i kerime değil mi hocam?
Oldu, evet. Fe in şehidu, eğer dört tane şahit olursa, fe emsikühünne fil buyuti, onlara eve hapsetin, evde tutun, dışarı çıkmalarını engelleyin. Hatta yeteveffahünnel mevtu, onlar ölünceye kadar, ev yec'alallahu lehünne sebile, veya Cenab-ı Hak onlara bir çıkış yolu gösterinceye kadar. Vellezâni ye'tiyâniha minküm, yine erkeklerden bu işi yapanlar olursa, fe azuhuma, onlara da biraz tazir cezası bunda bulun. Azarlayın. Ondan sonra kötüleyin. Onları mahcup edin. Fe in tâbe fe aslaha, eğer tövbe eder, hallerini düzeltirlerse, fe aridu anhuma, artık onlara eziyet vermeyin. Onlara ceza vermeyin. İnnellâhe kene tevvâben rahîme. Cenab-ı Hak tövbeler çok çok kabul edendir. Çok merhametlidir. Şefkatlidir diye. Demek ki burada kadınların bir hapis cezası var evlerinde. Erkekler için de bir azarlama, kötüleme, tedip cezası var. Biraz tazir cezası var onlar içerisinde. Bu nispeten hafif bir ceza. Yani zaten pek çok hükümde de daha önce bahsettiğimiz gibi derece tedricilik var. Derece derece. İnsanları yavaş yavaş alıştırarak. Çünkü Hazreti Ayşe validemiz de buyuruyor ya, insanlara Kur'an ilk geldiğinde zina etmeyin deseydi, insanlar biz bırakamayız bunu derlerdi diyor. Onun için önce iman kuvvetlendiriliyor.
Veya böyle celde gibi, rejim gibi bir ceza olsaydı.
Evet, bir de aniden böyle bir ağır ceza olsa pek çok insan belki ceza görmek zorunda kalacak. Yani bırakamıyor.
Nitekim içkide mesela böyle ceza görenler var.
Evet.
Yani içki peyderpey 20 sene yasaklandığı halde.
Evet.
Yani nihai belki cezayı öngören ayetler en son yıllarda geldiği halde, buna rağmen bırakamayıp da içki cezasını yiyen tek tük insanlar oluyor. Efendimiz zamanında bile öyle
bu tür insanlar oluyor. Başta olsa demek ki çok daha, pek çok insan %90 ceza görecek, ama böyle olsa %1 çok az bir ceza görme durumu oluyor. Bu şekilde bu zina konusunda önce onun çirkinliği devamlı vurgulanıyor ve böyle bir hafif ceza ile biraz insanlar alıştırılıyor. Daha sonra işte bu Nur suresindeki ayet-i kerime gelerek önceki ayeti neshediyor.
Tabii bu ayet-i kerimeleri kadının ve erkeğin, yani zina fiilini işlemesi olarak değerlendirirsek, Nisa 15-16, o zaman Nur suresindeki okuduğumuz ayet-i kerime, yani 100 celde cezasını getiren ayet-i kerime bunları neshetmiş oluyor.
Neshetmiş, hükmünü ortadan
kaldırmış oluyor.
Hüküm biraz daha ağırlaştırılmış oluyor bu ayet-i kerime.
Evet, gerçi hocam tabi o kadınların, bu günah işleyen kadınların evlerinde ölünceye kadar hapsedilmeleri ve dışarı çıkmalarına müsaade edilmemesi,
evet,
hakikaten o da küçük bir ceza sayılmaz.
Ama işte isteyse rejime göre, rejim olursa rejim tabii, cezasına göre.
Yani rejime hafif, göre hafif.
Hafif kalır.
İşte 100 celdeye göre de acaba hafif
çok olur. Çok hafif olmuyor belki celdeye göre.
Ama orada daha böyle bir, evet, 100 celdeye cezası hem ceza olarak belirgin bir cezadır.
Evet.
Belki daha çok eziyet edici bir özelliği de olabilir.
Evet.
Bir de onları günahtan vazgeçirici ve onların
caydırıcı,
caydırıcı bir kısım haklarında. Çünkü diğer türlü ölünceye kadar evde kalma şeyi.
Evet.
O noktada yine belki celde cezası onların menfaatine olacak. Hem evet, vazgeçirecek hem menfaatine olacak da bir düzenleme evet, olmuş olabilir. Gerçi bu ayet-i kerime ile alakalı hocam tefsirlerde, bu Nisa suresinin ayet-i kerime ile alakalı tefsirlerde yani kadının erkekle, erkeğin kadınla zinası değil de
evet,
kadınların kendi arasında, erkeklerin kendi arasındaki evet, gayrimeşru ilişkiyle ilgili bir yorum yapanlar var.
Evet.
Böyle yapanlar var. Böyle olunca diyorlar ki bu ayet-i kerime daha farklı bir konuyla ilgilidir.
Evet.
Yani işte sevicilik dediğimiz kadın kadına ilişkilerle ilgili ayet-i kerime bu ayet-i kerimedir. 15. ayet-i evet, kerime. Diğeri de erkekler arasındaki ilişkilerde de efendim 16. ayet-i kerimedir. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeden hükmü kalkmamıştır. Devam ediyor. O düzenleme evet, bununla alakalıdır diye söyleyenler var.
Evet.
Ama genel manada Ehl-i Sünnet ulemasının çoğunluğu bu ayetleri henüz Nur suresindeki ayet gelmeden önce zina ile alakalı
evet,
bir hüküm getirdiğini ve Nur suresi 2. ayet-i kerimde bunların hükmünü kaldırdı şeklinde yorumluyorlar.
Öyle yorumluyorlar. Evet.
Yorumluyorlar.
Sonra hadis-i şerifte var hocam. Ubade bin Samit radıyallahu anh'ten diyor ki Peygamber Efendimiz'e vahiy geldiğinde böyle ağır bir yük üzerine biniyormuş gibi Efendimiz terlerdi, yüzünün rengi değişirdi. Öyle bir hal alır diyor. Yine bir gün bu şekilde vahiy hali geldi. Buna vahiy hali diyorlar. Vahiy halinde görülen Efendimiz üzerindeki değişiklikler. Bir müddet sonra bu vahiy hali geçince diyor, Efendimiz açılınca huzu anni, benden alın buyurdu. Huzu anni, hükmü benden alın. Kad cealallahu
lehunne. Yani şu an size, evet, şu an size beyan edeceğim hükmü öğrenin.
Evet, öğrenin manasında.
Ve tutun.
Kad cealallahu lehunne sebile. Allah o kadınlar için bir yol gösterdi. Hani ayet-i kerimede
ya ev yecelallahu lehunne sebile.
Ya ölünce veya Allah onlara bir yol gösterinceye kadar diye bir kapalı ifade vardı. Efendimiz diyor ki işte Allah diyor o vaat ettiği yolu gösterdi. Yol açıldı artık, belli oldu. Bir müddet sonra el bikru bil bikri celdu mi'etin, bekar bekara eğer zina ederlerse onlara 100 celde ve tagribu amid bir yıllık sürgün ve seyyibu bis seyyibi celdu mi'etin ve recim. Evli olan, muhsan olanlar eğer zina ederlerse onlara da 100 celde ve recim şeklinde açıkladı diyor. Hadis-i şerifi Ubade bin Samit o şekilde bizlere nakletmiş. Demek ki bu ayet-i kerimenin de beyanı olmuş oluyor Peygamber Efendimiz.
Ben de hocam şimdi onu soracaktım sizlere. Çünkü ayet-i kerimede ezzaniyetu ve zani,
evet,
zina eden erkek, zina eden kadın ifadesi geçiyor. Yani bu lafızlar am, yani umumi
evet,
lafızlardır. Zina etme şanından olup da bu işi yapan erkeği, kadın, herkesi ilgilendiriyor evet, ve bu kelimenin hareketle işte bu işte bekardan bahsediyor, bu evden bahsediyor tarzında bir ayrım
evet,
kelimelerde yok.
Evet.
Kelimeler bekarı da evliyi de
evet,
içine alacak şekilde geliyor ayet-i kerimede.
Evet.
Şimdi fıkha baktığımız zaman, hı-hı, veya da ayet-i kerimin tefsirine baktığımız zaman, ahkam tefsirine baktığımız zaman burada bekarlarla evlilerin zina cezası arasında bir fark dikkate alınmış oluyor.
Evet.
Ben de tam hocam onu sormak istiyordum sizlere. Bunu nereden çıkarıyoruz?
Evet.
Yani bekarın cezası şöyle. İşte ayet-i kerimedeki ceza bekarlarla ilgili ceza. Hı-hı. Ama evlilerin cezası daha farklı, işte rejim evet. denen bir ceza uygulamasından bahsedeceğiz. Bunu bu şekilde anlamamızın ve yorumlamamızın sebebi nedir? Evet. Bize bu hakkı tanıyan delillerimiz nelerdir?
Evet. İşte bekarların cezası ayet-i kerimede bildiriliyor, açıkça ifade ediliyor. Diğer evli olan, muhsan olanların cezası da sünnet-i seniyye ile, mütevatir sünnet ile sabit oluyor. Bunun örneği çok, sadece bu konuda değil. Kur'an-ı Kerim mücmel ifadeleri var. Kur'an-ı Kerim özlü bir kitap. Ve Peygamber Efendimiz'e de beyan vazifesi vermiş Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim'in bazı ifadelerini bu şekilde sünnet-i seniyye açıklıyor, tahsis ediyor, ondan sonra izah ediyor. Onlara ilave hükümler getiriyor. Bu şekilde pek çok hüküm var fıkıhta. İşte bu da onlardan birisi. Burada Peygamber Efendimiz bazı işte maiz gibi, gamidiye gibi kimselere kendi hayatta rejim cezası uygulamış. Peygamberimizden sonra sahabiler, Hulefai Raşidin bu cezayı uygulamışlar ve bu evli muhsan olan zanilerin, zinakarların cezasının bu olduğunu açıkça ifade etmişler. Ve bunlar da bize tevatür yoluyla gelmiş. Pek çok yolda, pek çok yoldan gelmiş. Bu şekilde bu sünnet ile, Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle, sahabenin Hulefai Raşidin ondan aldıkları bilgilerle de bu ayet-i kerime beyan edilmiş, tefsir edilmiş oluyor. Buna ilk işte bu ehli sünnet uleması bunu ta 1400 senedir bu şekilde izah ederek, anlayarak gelmiş. Buna bazı itiraz edenler olmuşlar. İşte başta ilk zamanlar hariciler buna itiraz etmişler. Sonra da zaman zaman böyle tarih içerisinde bazı gruplar çıkabiliyor. Böyle
şunları söylüyor hocam, hariciler evet. Şu itirazları yapıyor. Şöyle bu konuya biraz değinmekte fayda var kıymetli hocam. Çünkü son dönemlerde tefsir yazan, meal yazan, kitap yazan, bu alanla ilgili söz söyleyen ilahiyatçılar veya diyelim ki kişiler diyelim, akademisyenler özellikle bu rejim cezasıyla alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'de yer almadığından dolayı
evet.
tamam Peygamberimiz uygulamış olabilir, sahabe uygulamış olabilir ama Kur'an-ı Kerim yer almadığından dolayı Kur'an-ı Kerim bu cezayı aslında kaldırmak istemiştir veya kaldırmıştır. Nur suresindeki ayet-i kerimede o nihai düzenleme yapılmıştır. Orada erkek bekar ayrımı söz konusu değil, hepsi için
evet.
diye efendim. Dolayısıyla burada artık günümüzde rejim cezası olmaz, yoktur gibi söyleyenler var.
Evet.
Bunlar dinleyenlerimizin kulaklarına da
gelir,
gelmiştir. Tabii. Onlar da belki şahit olmuşlardır. Burada bu haricilerin delillerine baktığımız zaman ileri sürdüğü itirazları var.
Evet.
Baktığım zaman bugünkü rejimi inkar edenler de aslında aynı haricilerin şey şeyini kullanıyorlar.
Evet, haricilerin
sanki delili. Yeni bir şey bulmuş gibi evet. gösteriyorlar ama öyle değil. Daha önce konuşulmuş olan şeyler.
Söylemiş şeyler, evet.
Şimdi o dikkatimi çekti hocam benim de. İşte haricilerin delilleri şunlar. Rejim diyor şüphesiz cezaların en ağırıdır.
Evet.
Şayet meşru olsaydı Kur'an-ı Kerim'de zikredilmesi gerekirdi. Kur'an'da zikredilmemesi onun gayri meşru bir ceza olduğunu, yani Kur'an-ı Kerim'in kaldırmak istediği bir ceza olduğunu
evet.
gösterir diye bir şey yapıyorlar. İkinci olarak cariyenin haddi. Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi Nisa 25'te cariyelerin, zina eden cariyelerle ilgili bir hadden bahsediyor ayet-i kerime. Evet. Onunla ilgili diyor ki o cariyeler evlendikten sonra bir fuhuş irtikap ettiler mi o vakit üzerlerine hür kadınlar üzerindeki cezanın yarısı verin diyor. Rejim ise ikiye bölünemediğinden hür bir kadın uygulanması da sahih olmaz. Yani bu neyi gösteriyor diyor. Bu hür kadına, hür evli kadına 100 değnek vurulması cezası olduğundan dolayı yarısı 50 vurulur.
Evet.
Ama rejim olacak olsa rejimi nasıl ikiye böleceğiz diye.
Evet.
Bir de zina eden kadına, zina eden erkekten her birine 100'er değnek vurun ayetinin hükmü umumluk ifade eder. Hiçbir delil olmaksızın bundan evlilere rejim cezası ve başka bazı hükümler çıkarmak Kur'an'ın zahirine muhaliftir. Demin ben onu evet. sorarken de o umumi lafız itibariyle evet. sormuştum. Şimdi bugün rejimle alakalı söz söyleyenler de aslında haricilerin delillerini
evet, evet.
Kullanıyorlar. Şimdi hocam burada bizim buna cevabımız nasıl evet. olmalı? Çünkü bunları bizim ehli sünnet uleması dört mezhep
Evet.
İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel hepsi
kabul ediyorlar.
Mezheplerinde ilgili hadisleri, uygulamaları dikkate alarak Efendimizin hadisinden hareketle demin okuduğunuz hareketle ayetteki hükmün bekâla ilgili olduğu, evle ilgili rejim hükmün devam ettiği şeyi çıkarıyorlar.
Evet.
Bunlar hocam nasıl cevap verebilir? Evet. Nasıl cevap veriyor devamız?
Diyorlar ki birincisi bu ağır, çok ağır bir cezadır. Mutlaka Kur'an'da olması gerekir diyorlar. Bu diyorlar cevap olarak buna deniyor ki böyle bir şart yok. Peygamberimizin koyduğu Kur'an'da bulunmayan nice hükümler var. Sadece bu şeyle ilgili değil, rejimle ilgili değil. Zaten Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'den bizim ne verirse almamızı emrediyor. Ve me etekumur rasulü fehuzuhu. Resul size ne verirse onu alın ve menehaküm anhu fentehu, sizi neden yasaklarsa ondan da kaçının diye. Açık bir ifade. Buradaki ma umum ifade diyor. Artık ne emrederse, hatta bundan hareketle İmam Kevseri sünnetin taksim edilmesini bile kabul etmiyor. Hani bana sünnet taksim ediliyor ya, Peygamber Efendimizin işte hüküm koymak için yaptığı fiiller sünnet olanlar, yok işte örfi olarak yaptığı, ondan sonra devlet başkanı olarak yaptı, bu devlet başkanı olarak yaptığı bir iştir, bizi bağlamaz gibi böyle taksimatı bile çok hoş bakmıyor. Çünkü buradaki ma diyor umumidir. Umum ifade diyor. Peygamberimizin sünnet olarak ortaya koyduğu ne varsa onların hepsini almak, kabul etmemiz bize Cenab-ı Hak emrediyor diyor. Diğer bir ayet-i kerimede وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُوحَى. Peygamber kendi hevasından konuşmaz. Onun konuştuğu şey vahidir. Kur'an vahyi yanında sünnet vahyi de. Kur'an'ı beyan eden vahyül, vahyi beyan bir vahyi vardır. Vahyi gayrimetluf. O şekilde Peygamberimiz pek çok hükümler koymuştur. Gerçi Kur'an-ı Kerim'deki hükümlerin bir misli kadar da sünnetle konulan hükümler vardır. Bunu bütün ehli sünnet ulema kabul etmiştir. Peygamberimizin vazifesi beyandır. Estağfurullah ve enzelna ileyke zikra, biz sana bu zikri Kur'an'ı indirdik. Litübeyyine linnâs, insanlara beyan edesin diye. Nasıl beyan edecek Peygamberimiz? Yaşayarak, sözleriyle. Onun için Peygamberimizin hem sözleri hem fiilleri Kur'an'ın bir beyanı, açıklaması oluyor. Menüzzile ileyhim, insanlara indirilen şeyleri beyan edesin diye. Öyle allahum yetefekkürün, umulur ki düşünürler diye. Onun için Peygamber Efendimiz de zaten hadis-i şerifte benden alın diyerek bu hükmü beyan ediyor. Ve bunların hükmünün bu olduğunu ve bu mütevatir bir şekilde gelmiş. Sahabe tatbik etmiş, dört halife tatbik etmiş. Artık bugün yeniden böyle makaleler yazıp tekrar bunun hükmünü başka bir şekilde bulabilir miyiz diye aslında uğraşmak. Tabii uğraşırsın, problem değil, çalışmak güzeldir ama biraz beyhude farklı bir şey aramak yani. Çünkü sahabe böyle tatbik etmiş, dört halife gibi, dört tane direk sağlam fil ayağı gibi insanlar bu hükmü verdiyse, artık bunun dışında farklı bir hüküm bulmaya çalışmak biraz beyhude bir çalışma gibi görünüyor.
Yani öyle bir şey olsaydı,
evet,
yani Resulü'nün zamanında rejim cezası belli bir müddet bu ayetler gelinceye kadar, evet, uygulanan,
evet,
sonra kaldırılan bir hüküm olsaydı, bunu en iyi bilen, bilecek olan ve tatbik edecek olan Hulefai Raşid'in olurdu.
Evet. Yani o dönemde yaşayan...
Çünkü böyle yine bu rejimi ile ilgili konuşanlar diyorlar ki rejim cezası Tevrat'ta olan bir cezadır.
Olabilir. Tevrat'ta olan cezadır.
Tevrat'ta olan bir cezadır. Resulü Efendimiz Kur'an'ın ahkamı gelmeden önce bazı hususlarda şerru men kablena mucibince, yani bizden öncekilerin şeriatıyla amel etme mucibince,
evet,
özellikle Medine döneminde orada ya geleneksel olarak bilinen veyahut da işte oradaki ehli kitap kabilelerde uygulanan, geçici olarak bunlardan istifade etmiş ve uygulanmıştır ama sonra, evet, İslam'ın kendi hükmü geldikten sonra da bu uygulamaya son vermiştir gibi bir itirazları da var.
Evet.
Şimdi burada hakikaten böyle şeyler eğer var idiyse,
evet,
bunu en iyi gören, en iyi anlayan kişiler sahabe-i kiram, öyle de Hulefai Raşid'in.
Evet.
Çünkü onlar ne yapıyorlar? Onlar Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra onun bıraktığı noktadan aynı istikamette İslam'ı her yönüyle tatbik etmeye, evet, çalışıyorlar. Hem devlet yönetimi, işte alışı, verişi, evliliği, bütün cezalar daha kökleşerek, Resul Efendimiz nasıl, evet, gördüyorsa kökleşerek devam ediyorlar.
Bu dört halife tek başına da yapmıyor hocam bunu. Meclisleri var. Bütün ilim ehli, genç, yaşlı kim varsa diyor, Hazreti Ömer'in danışma meclisinin üyesiydi. Hazreti Ebubekir öyle hemen topluyor sahabi, soruyor peygamberimizden bu konuda bir şey duydunuz mu? Bu konuda bir bilgisi olan var mı? Bir icma ile hep böyle sahabenin toplu kararıyla hükümler alıp uyguluyor bunlar da yani. Hani Hulefe-i Raşid deyince her birisi kendine göre kendi başına iş yapmış değil yani. Bunlar hepsi bir sahabenin icmaıyla bir bilgileri biriktirerek bir havuzda toplayarak bir hükme, bir neticeye varıyorlar. Yani aman yanlış bir iş yapmayalım diye. Öyle olunca daha sağlam bir hüküm ortaya çıkıyor.
Bir de hocam bu konuda bir ayetten bahsediliyor. Yani kaynaklarımız işte bir ayet metninden bahsediyor. Eşşeyhu ve şeyhatu izâ zeneyâ fercumuhuma elbette tenekâ minallâh vallâhu azizun hakim gibi bir ayetten bahsediyor. Yani hadis kaynaklarında yer alıyor ama tabi Kur'an-ı Kerim'in tefsirlerde hadisleri yer alıyor. Hatta Müslim'de yer alıyor. Bu ve bu ayetin Mustafa yazdırılması ilgili olarak da Hazreti Ömer Efendimiz'in bir gayretinden bir çalışmasına bahsediliyor. Böyle bir şey hocam.
Mensuh metni ve manası neshedilmiş olan, ortadan kaldırmış olan ayetlere örnek olarak veriliyor ama.
Metnin neshedilmiş ama hükmü devam eden ayet-i kerime.
Hükmü devam eden ancak herhalde o konudaki rivayetler tevatür derecesine çıkmadığı için onu normal bir hadis rivayeti gibi kabul etmek de mümkün olabilir. Yani böyle bir rivayet, böyle bir söz var. Bu ya Peygamber Efendimiz'den veya sahabi zamanında böyle bir söz var. Ama bu ayet-i kerime miydi, neshedilmiş miydi? O konuda bir mütevatür derecesinde bir kuvvetli şey yok ama rivayetler o konuda var. Neshedildiği yani bir hüküm bildiriyor.
Şöyle hocam, bu Nur Suresi bu ikinci ayet-i kerimenin tefsirinde İbn Kesir rahmetullahi tefsirinde büyük, çok değerli tefsirinde diyor ki bu konu Hazreti Ömer Efendimiz'in mücadelesini anlatıyor. Diyor ki Zeyd bin Sabit radıyallahu anh diyor bir heyetle beraber Kur'an-ı Kerim'i cem ederken Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Ebubekir zamanında cem ederken Hazreti Ömer Efendimiz bu ayeti aldı geldi diyor. Dedi ki ya böyle bir ayet var. Cenab-ı Hak böyle bir ayet indirmiştir. Bu ayeti mutlaka Mustafa almamız lazım. Evet. Yazmamız lazım. Sonra iki şahit istiyor. Zeyd bin Sabit kendisinden başka. Ömer Efendimiz tabii o gereken şahitleri bulamıyor. Bulamadığı halde bile diyor ki ben bu ayeti kerimeyi işte biliyorum, duydum. Allah Teala böyle bir ayet indirdi. Bunu diyor mutlaka diyor Mustafa koymamız lazım. Eğer bunu koymazsak rejim Allah'ın en büyük hükümlerinin bir tanesi koymazsak ilerleyen zamanlarda insanların Kur'an'da böyle bir hüküm yok diyerek bu hükmü reddetme tehlikesi var. Ben bu tehlikeyi görüyorum falan diye bir mücadelesinden falan bahsediliyor.
Yani o demek ki Hazreti Ömer Efendimiz belki onu duydu ama sonra onun neshedildiğini lafzen belki duymadı. Eksik bilgileri var çünkü. Her sahabe her şeyi duymamış olabiliyor. Diğer sahabelerin icması demek ki bunun mensuh olduğu yönünde olduğu için o şahit de olmadığı için Kur'an-ı Kerim metnine alınmamış. Eğer o şey olsaydı, mütevatir olsaydı. Çünkü sahabelerde böyle şeyler var. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ya ben diyor komşumla nöbetleşe. Bir gün o gidiyordu peygamberimizle yanına. Bir gün ben gidiyordum. Dünya işlerinde çünkü yapmaları gerekiyor. İşte bu şekilde hatta bir müddet sonra duymadığı bazı şeyleri duyunca Hazreti Ömer Efendimiz işte kapıyı 3 defa çalmak, geri döner, cevap verilmesi, dönmekle girmesi duymamış mesela. Onu duyuyor. Diyor ben böyle bir şey duymadım diyor. Neden biliyorsunuz? Şahit getir. İşte sahabilerden şahitler çok olunca bakıyor ki Allah demek ki benim duymadığım şeyler de varmış diyor. Artık nöbeti de bırakıyor. Devamlı peygamberimizle beraber olmaya çalışıyor. Onun için böyle sahabilerin duymadığı başka sahabilerden bilgilerin tamamladığı şeyler var. İcma onun için önemli. Birlikte çalışmaları sahabilerin. Demek ki bu rivayette de Hazreti Ömer Efendimiz'de bir bilgi eksikliği varmış. Demek ki diğer sahabeler onu tamamlayarak bunun mensuh olduğunu, neshedildiğini, metin olarak Kur'an'a girmemesi gerektiğini de icma edince o şekilde o da alınmamış Kur'an metni olarak. Öyle yorumlayabiliriz.
En azından şöyle yani böyle bir bilgi, hadis kaynaklarda yer alan böyle bir bilgi, bununla ilgili hatta bir ayetin bile varlığı noktasında bize bir bilgi veriyor. Tamam, metni mensuh olmuş olabilir, Mustafa alınmamış olabilir ama sahabe döneminde bunun bilindiğini, bununla ilgili daha böyle ellerinde bir bilginin olduğu, sadece şerümen kabilene değil de bizzat İslam'ın bir hükmü olduğu noktasında bize bir ne yapıyor, bir fikir vermiş oluyor.
Yani şerümen kabilene de kaldırılan vardır, devam eden vardır hocam. Nesledilen de vardır. Mesela bir müddet uygulanır nesledilen ama devam eden de vardır. İşte göze göz, dişe diş, mesela kısas hükmü devam ediyor.
Tabi o Kur'an-ı Kerim alıyor hocam.
Alıyor. Öncekinden de var, bizde de var. Şeyde de mesela Kureyze oğullarına tatbik ettiği ceza Peygamber Efendimiz'in. İşte bir kabile ihanet ederse, arkadan vurursa, anlaşmayı bozarsa Sa'd bin Muaz hükmediyor. Erkekleri öldürülecek.
Tevrat'ın hükmü hocam o.
Evet. Kadınları, çocukları esir edilecek. Malları da ganimet olacak diyor. Peygamber Efendimiz diyor ki 7 kat semaların üzerindeki Allah'ın hükmüne tevafuk ettin diyor. Bakıyorsun aynı hüküm Tevrat'ta var şimdi. Demek ki Tevrat'taki hüküm devam ediyor. Kaldırılmamış yani. O da ilahi bir kitap. Bozulmamış halinde var. Demek ki onu da neshetmemiş. Onu Peygamberimiz de aynen tatbik etmiş. Yine de aynı şekilde ihanet yapacak olsa insanlar yine aynı hüküm geçerli olabilir. Devam eder yani.
Yani özellikle
evet.
Hulefayi Raşidi'nin sahabenin ve Hulefayi Raşidi'nin bu hükmü devam ettirmesi
evet.
Resul Efendimiz Aleyhisselam zamanındaki uygulamanın bu istikamette olduğunun en önemli göstergesi.
Göstergesi hakikaten.
Yani sahabe ameli
evet.
Ve sadece birisinin değil yani 4 halife bunu tatbik ediyor ve 30 yıl boyunca işte evet. Bekir Efendimiz, Ömer Efendimiz, Ali bunlar bunun İslam'ın temel hükümlerinden birisi olduğu noktasında bize
evet.
Çok açık, çok net bir bilgi
evet.
Sunmuş oluyor.
Peygamber Efendimiz'in hayatında vahiy devam ettiği için hocam belki nasih, mensuh, en son hüküm hangisidir? O konuda belki insanlar tam bir netlik zihinlerinde olmamış olabilir. Hulefe-i Raşid'in dönemi bu açıdan çok bunları belirginleştirme açısından çok önem arz ediyor. Çünkü onlar biraz önce söylediğim gibi sahabeyle istişare ederek birlikte hükümler hükmü birlikte vererek bu şekilde bu en son hükümleri çok açıklamış, açığa kavuşturmuş oluyorlar. Nasihi, mensuhu artık son halini.
Sadece izah olarak değil aynı zamanda uygulama olarak.
Uygulama olarak da. O açıdan dört halife dönemi çok önemli. Zaten hadis-i şerifte var ya benim sünnetime ve Hulefayi Raşidin'in sünnetine sımsıkı sarılın. Dört elle sarılın diye hadis-i şerifte var zaten.
Hocam burada tabi tekrar şunun altını çizmekte fayda var. Yani İslam dinini Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, ahkamına, Efendimiz'in sünnetini, İslam dinini.
Evet.
Bunu anlayabilmek için yani Rabbimiz ne emrediyor? Nasıl bir kulluk istiyor bizden? Sadece Kur'an-ı Kerim okumak kafi değil.
Tabii.
Yani Kur'an-ı Kerim'in kendisini, tefsirini okup okusak da efendim yeterli olmaz.
Evet.
Mutlaka bunu Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetiyle, hadisleriyle ve sihirle beraber okumak lazım geliyor. Evet,
nasıl açıklandı?
Çünkü yani Kur'an ne istiyor? Bunu en güzel anlayan, tefsir eden, tatbik eden, tatbik ettiren kişi Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla evet. Resul Efendimiz'i oradaki Kur'an'ı anlama, anlatma ve tatbikte çok önemli bir yeri var.
Evet.
Bu da hocam kafi değil. Yani sadece tefsir ve Resul Efendimiz'in hadisleri, sünneti ve siyerde kâfi değil. Burada sahabe-i kiramı da yani sahabe-i kiramın açıklamaları, uygulamaları şey, fıkıhta amelü sahabe, sahabenin ameli diye hocam bir delil var.
Evet.
Çünkü niye? Çünkü orada bize gizli kalan bazı yönleri veya da Resul Efendimiz'in o meseleyi nasıl izah ettiğini daha net bir şekilde sahabe anlayıp tatbik ediyor ve
tabii.
Orada da dolayısıyla Hulefayi Raşid'in dönemi, 30 yıllık dönem, uygulama dönemi, o da İslam'ı anlama açısından çok önemli bir kaynak niteliği
evet.
Taşıyor. Evet. Taşıyor. Bunu bu bütünlük içerisinde ele almadığımız takdirde bazı şeyleri yanlış anlama tehlikesi doğabilir.
Evet.
Aslında hocam buna işaret de var. Yani bunun Kur'an-ı Kerim'deki delili İhtina sıratel müstakim sıratel lezi en'amte aleyhim ayet-i kerimesidir.
Evet.
Doğru yol. Doğru yol İslam yolu demektir. İslam yolu kimin yoludur? Sıratel lezine amte aleyhim Allah'ın nimet verdiği kimselerin yolu.
Evet.
Nedir? En amte aleyhim bir hidayet. Hidayet nimeti verdi.
Evet.
Bu kimdir? Minen nebiyyin ve sıddıkin ve şühedey ve salihin.
Evet.
Yani peygamberler ve peygamberimiz.
Ve salihler.
Bak sadıklar var, salihler var. Şehitler niye? Mi? Niye onlara ihtiyacımız var? Aslında ayet şöyle kesebilirdi. İşte onlar efendim peygamberler diyebilirdi sadece.
Yani sıratı müstakim diyor ya benim yolum diyor.
Benim yolum
Allah'ın
diyor.
Yolu
sadece
diyor.
Sadece Kur'an'la diyebilirdi.
Evet.
Peygamber de katmayabilirdi. Oraya peygamberleri,
evet.
Özellikle bütün peygamberleri ve peygamberimizi ve sıddıkları, şehitleri, salihleri eklemesinin en önemli şeyi, yani Allah'ın emrini anlayıp tatbik etmede bu insanların çok büyük önemi var.
Evet.
Önemi var. Onlarla beraber bunları anlamak mümkün olabilir. Diğer türlü yanlış anlayabiliriz, eksik anlayabiliriz gibi bir durum ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla bu hükümleri de anlarken, rejim de onlardan bir tanesi. Evet. Burada ta meseleyi Hulefai Raşidin noktasına falan getirmekte ve bunun nasıl anlaşıldığını ona bakmakta çok büyük fayda var. Onları es geçerek, onlara göz ardı ederek biz bu şeyi doğru anlayamayız.
Neysel haberu kel ayyan deniyor hocam. İşte işitmek, duymak gibi, görmek gibi değildir. Duymak, görmek gibi değildir. Bir adam uzaktan duyar, bir adam da bizzat görür. Şimdi sahabe tabi'in o işin içinde yaşamış, bizzat görmüş, olayları daha yakından bilen insanlar. Bir alimimiz de bunu şeye benzetiyor hocam. O ilk zamandaki, sahabe zamandaki bir insanın görüş belirtmesiyle bir ayet hadis hakkında, sonraki alimlerin görüş beyan etmesi hakkında, birisi diyor gözüyle görerek yürüyen bir adamdır. Öbürkü de diyor bastonla yürümeye çalışan bir ama. Bastonla yokluya yokluya. Niye göre? İşte usul kaidelerine bakıyor. Lügatlere, sözlüklere bakıyor. İşte kitaplara, rivayetlere bakıyor. İşte bu ne demekti? Şu hangi rivayet vardı? Hangisi sahihti? Hangisi zayıftı? İşte usulde ne kaideler vardı? Bu kaidelerle yol yürümeye çalışan bir bastonla yürüyen ama gibidir diyor. Ama bizzat işin içinde yaşayan sahabiler, onlar gözüyle görerek yürüyen bir insan gibidir. İkisinin arasında bu da fark vardır.
Çok doğru hocam. Yani bu ayetler hakkındaki yanlış anlamayı çok günümüze getirmeye gerek yok.
Evet.
Hatta bizzat Asr-ı Saadet'te veyahut hemen o tabi'in döneminde, yani sahabe tabi'in döneminde böyle bunun onlarca ayeti yanlış anlama örnekleri var. Yani ki yani ya sahabe de olabilir ama olayı görmemiştir. Yani biraz uzağında kalmıştır. Bir ayet okuyor. Ayeti bir anlama yorumlamaya çalışıyor. O ayetin inişini bilen, indiği ortamı bilen sahabe müdahale ediyor. Diyor ki sen bu ayeti kerimeyi yanlış yere kullanıyorsun.
Evet, yanlış.
O mesela Ebu Eyyub Edas Hazretleri'nin kendi elinizde kendi tehlikeye atmayın ayetinde olduğu gibi. Evet. Siz diyor bunu yanlış yere kullanıyorsunuz. Bak algı arada çok uzun zaman geçmiş değil yani. Evet. Bir belki işte 50-60 sene geçmiş diyelim Resulullah Efendimiz'in vefatından. Evet. Hemen ayeti kerimeden yanlış yerde kullanmaya başlıyor. Siz onu yanlış yere kullanıyorsunuz. Evet. Yani ayeti siz diyor tarif ediyorsunuz. Yani yanlış tevhid ediyorsunuz.
Evet.
Bu ayetin doğru manası budur.
Doğru.
Mesela birisi geliyor Hazreti Ayşe validemize uffillekuma Ahkaf suresinde bir ayet-i kerimeyi yorumlamaya çalışıyor. Yine evvelerden bir tanesi. Ayşe validemiz diyor ki sen diyor ayet-i kerimeyi diyor.
Bilmiyorsun.
Bilmiyorsun diyor. Bu ayet-i kerime diyor şu kişiler hakkında ve şunun için inmiş oldu. Sen bu ayet-i alıyorsun. Kendi siyasi emellerinin doğrultusunda çok yanlış bir yerde kullanıyorsun.
Evet.
Şimdi bu ayetleri yanlış anlama problemi hemen Hicri ilk asırlarda ortaya çıktıysa son zamanlarda bizim şimdi onunla ilgili o dönemi yaşayan insanları, onların görüşleri, anlayışlarını dikkate almadan şey yaptığımız zaman büyük ihtimalle yanılmamız ve hataya düşmemiz kendini göstermiş olacak. Yani işin metodunu ve usulünü çok iyi ortaya koymak lazım. Rejim de bunların önemli misallerinden bir tanesi olmuş oluyor. Hocam o birinci itirazların cevapları çok yerinde cevaplar oldu. Yani o da şu Kur'an-ı Kerim'de olmadığı halde nasıl bir hüküm olabilir? Onunla ilgili Resulullah Efendimiz'in uygulamaları. İkinci itirazları bunu da çok hocam kullanıyorlar.
Evet.
Diyor ki işte o zina eden cariyeye hür kadının alel muhsanati, hür kadının yarısı cezası verilir diyor. Yani şimdi hür evli kadın rejim.
Evet.
Evli cariye onun yarısı. Şimdi rejimin yarısını nasıl ona uygulayacağız?
Evet. Buradaki muhsan da iffetli manasında. Yani evli değil de iffetli hür kadın manasında ama tabii rejim aklen bölünemeyeceğine göre o zaman bunun bölünebilecek bir şekilde yorumu var mı ona bakmak lazım. O da var. Demek ki evli olmayan hür kadın, iffetli hür kadın cezasını 100 celdedir.
Onun o kastediliyor ayet-i kerimede.
Onun yarısı 50 celde. O da basit bir şey yani.
Çünkü Kur'an-ı Kerim'de muhsan kelimesi geçtiği her yerde sadece evli kadın anlamında kullanılmıyor.
Tabii.
Yani evli erkek kadın.
Evet.
Yani bazı yerlerde hem hür hem iffetli hem evli.
Evet.
Bazı yerlerde bundan bir tane bir anlam. Mesela sadece hür kadın anlamında kullanılabiliyor.
Evet.
Bazı sadece iffetli kadın anlamında. Evliye bekar olsun fark etmez.
Evet.
Dolayısıyla Bunu da biraz izah etmekte fayda var. Yani Kur'an'da kullanılan bir kelime.
Ne manaya geliyor?
Ne manaya geliyor? Hangi ayette hangi manaya geliyor? Buna da incelemek gerekiyor.
Evet.
Yani işte boşan kelimesi nerede geçerse geçsin her yerde aynı anlama gelir. İşte hür, evli ve iffetli.
Evet.
Böyle diyemiyoruz.
Böyle diyemiyorsunuz.
Diyemiyoruz. Üç anlamı taşıdığı yerde olabilir. İki anlamı taşıdığı yerde olabilir. Bir anlamı taşıdığı yerde olabilir. Olabilir. Bunu nereden bileceğiz? İşte bu hepsi ihtisas isteyen şeyler.
İhtisas istiyor. Geçen hocam diyorlar ya. Mevlana diyorsunuz diyor. Mevlana şirktir böyle demek. Niye şirktir? Mevla kimdir? Rabbimizdir. Siz gidiyorsunuz bir insana Rabbimiz der gibi. Halbuki Mevla kelimesine 20-21 tane manası var.
Kur'an-ı Kerim'de sadece bizim Mevlamız Allah için kullanmıyor.
Kur'an-ı Kerim'de bile köle için Mevlahım diyor. Evet. Onların Mevlası diyor. Kölesi evet. diyor şimdi. Kur'an-ı Kerim'de kullanmış Mevla kelimesini köle manasını. Biz de bunu hürmete şayan bir insan için kullanınca aha şirke düştü bunlar. Kur'an'daki Mevla Allah'ın ismini buna verdi gibi. Böyle çok sığ düşünceler insanın kafasını karıştırıyor.
Tabi hocam yok. Veli kelimesi Cenab-ı Hak.
Evet.
Hem kendisi için kullanıyor hem insanlar
şeytanın velisi bile.
Şeytanın evliyahu şeytan kelimesini kullanıyor. Şeytanın velileri diyor. Evliyahu şeytan.
Evet.
Veli, vekil. Nice efendim şeyler var ki Cenab-ı Hak hem kendisi için kullanabiliyor evet. hem başkaları için de kullanabiliyor.
Geçen hafta bir örnek yaşadım hocam. Yine bu hani sünneti bertaraf etmek isteyenler böyle kendilerine bir kılıf bulmuşlar. Siz diyorlar ki biz peygamberi reddetmiyoruz. Biz bakıyoruz Kur'an'a tersse bir şey onu reddediyoruz. Mesela diyor işte o çok baktığınızda çok sağlam bir delil gibi görünüyor. Doğru ya Kur'an'a tersse bir şey reddedilmesi lazım. Sen diyor şimdi sahih hadis diyorsun diyor. Sahih olarak gelmiş diyorsun diyor. Bakıyorum ben Kur'an'a ters görüyorum bunu diyor.
Sen kimsin de ters görüyorsun bunu?
Ama işte nereden kim ters görüyor bunu ona bakmak lazım.
Hocam senin gözüne bir problem olmasın diyeceksin.
Yani o da dışarıdan bakan insan doğru diyor. Yani çok sağlam bir delilleri var adamlar zannediyor. Halbuki oradaki ince oyunu göremiyor. Ondan sonra başlıyorlar kafa karıştırmaya. Biz de peygamberi seviyoruz. Peygamberi reddetmiyoruz ama Kur'an'a tersi. O zaman da bütün hadislere de sahih, zayıf artık ona bakmıyoruz zaten. İlmi bir metot değil tabii ki. Bu çok avami metotla. Bütün istediği hadisleri Kur'an'a ters gösterebiliyor. İşte diyor mesela örnek veriyor. Mürtedin öldürülmesiyle ilgili hadis sahih mi? Sahih. Peki diyor dinle zorlama yoktur diye bir ayet var diyor. Ayeti ters bu diyor. Şimdi ayet neden bahsediyor, hadis neden bahsediyor? Hiç birbirleriyle birisi dine girerken girmekten bahsediyor, birisi çıkmaktan bahsediyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Biz gider hani diyor ya sen o yoldan giderken biz geliyorduk diye. Adam böyle birbirine zıt olmayan bir şeye zıtmış gibi gösteriyor. Ondan sonra reddediyor. Öteki adam da tabii ihtisas değilse anlamıyor. Doğru Kur'an'ın terstir falan diye. Bu şekilde insanları yavaş yavaş adım adım kaydırmıyorlar ayaklarını. Kaydırmaya devam ediyorlar. Bu harici mantığı yani.
Bu hocam işte قَدْ ضَلُّ مِنْ قَبْلُ وَضَلُّ كَسِيرًا وَضَلُّ عَنْ سَوَيِ سَبِيلٍ
Evet.
Yani kendileri yoldan saptılar. Başkalarını da efendim yoldan saptırdılar. İki sapkınlık birleşince de efendim apaçık bir şekilde doğru evet. uzaklaştılar anlamına geliyor. Dolayısıyla din adına söz söylemenin, Kur'an-ı Kerim adına söz söylemenin ne kadar zor ve sorumluluk getirmiş olduğunu evet. Tekrar hatırlamakta fayda var.
Onun için sahabiler susarmış hocam. Evet. Bir mecliste oturuyor sahabiler. Birisi geliyor bir şey soruyor. Bir ayet-i kerime soruyor. Bir hüküm soruyor. Hepsi birbirine bakarlar diyor. Ya başkası cevap versin de benden bu mesuliyeti alsın vebali diye. Çünkü cevap vermek vebali gerektiriyor. Herkes korkuyor. Başkası konuşsun. Başkası cevap versin diye. Çekiniyor. 40 defa düşünüp tartıyor. Bir defa konuşuyor. En sonunda da vallahu alem diyor. Yani ben bu sonuca vardım ama Allah en doğrusunu bilir diyor.
Geçen bir hocam, bir dostumuz beni aradı. Tabii biz şimdi çok ehli değiliz ama bir talakla alakalı bir soru soruyor. İşte izah evet. etti. Dedim bir bakayım kitaplara da en az madem bana soruyorsan benden yardımcı olmaya çalışayım. Normalde bizim işimiz değil. Evet. Yani biz de bunu bilemeyiz ama bakıp doğrusunu başkasına soramayacaksan eğer.
Evet.
Oradan baktık ettik. Dedik ki işte bahsettiğin noktada İslam olmaz diyor.
Evet.
İşte bir boşanma ve yeniden evlenme, iddet müddeti beklemeye alakalı bir şey de olmaz diyor.
Evet.
Sonra vicahin yüze geldik. Ya siz nasıl hocasınız diyor ya. Biz sıkışıyoruz bir köşeye efendim bir şey istiyoruz.
Bir çıkış yolu vermiyorsunuz.
Bir çıkış yolu vermiyorsunuz diye böyle. Diyoruz ki ya bu iş öyle sorunu gerektirir. Sen bir fetva verirsin. Birisinin hakkına girersin, birisinin haksız bir iş yapmasına sebep olursun. Yarın mahşerde
evet.
hepsinin vebali toplanır, insandan sorulur.
Tabii.
Allah korusun.
Öbürkü parasını kazanır, dünya zevkini yaşar, vebalini hoca çeker.
Evet, vebalini hoca çeker.
Evet.
Dolayısıyla hocam oradaki yarım ceza meselesi de alel muhsanattaki efendim el muhsanat kelimesinin evli kadınlar değil özellikle efendim hür kadınlar anlamında. Çünkü cariye ile karşılaştırınca hakikaten ona da hür anlam vermesi daha isabetli gözüküyor. Ama bu şekilde anlam vermiş oluyorlar. Tabii. Üçüncü hocam bir itirazı yine efendim biraz izah edelim. O da önemli çünkü. O da bu ezzaniye ve zaniyetu, ezzaniyetu ve zani kelimeleri umum ifade ediyor ve kelimelerde evli bekar ayrım yapılmıyor. Yani ezzaniye de bekar olsun, evli olsun, zina eden kişi. Ezzaniyetü, işte zina eden bayan. Buradaki bunun bekarlara tahsis edilmesini nasıl çıkarıyoruz? Bu nereden efendim bu anlamı verebiliyoruz? Onunla ilgili hocam bir cevap verirseniz o soruyu da cevaplandırmış olalım ve zihinlerimizdeki o haricilerin bırakmış olduğu menfi testi kaybolmuş olsun. Ve bunu ileri sürerek de rejimi inkar edenlere karşı da bizim elimizde sağlam delilimiz olsun. Çünkü bu işi bilenlere hocam bunlar etkilemiyor ama işi bilmeyen insanlar üzerinde
çok
bu tür harici düşüncelerin etkisi çok fazla oluyor. Doğru diyorsun. Adam ne kadar da haklı söylüyor.
Mantıklı falan.
Mantıklı yer yerince deyiveriyor. Hemen onu zihin o tarafa kaymış oluyor.
Bu da yine Kur'an ve sünnetin şeylerini bilmemek, mevkilerini bilmemekten kaynaklanıyor. Pek çok hüküm var ki diyor fıkıhta, İslam'da. Onlar hep Kur'an'da umumi olarak gelmiş. Sünnet-i Seniyye onları açıklamış, beyan etmiş, tahsis etmiş. Mesela bunlardan birisi hırsız. Hırsızlık yapan elini kesin. Umumi bir ifade. Peki bir iğne çalan, ufacık basit bir şey çalan hepsinin elini keseceğiz mi? Bu ayete bakarsan hepsini kesmek gerekiyor.
Yani bir iğne bile çalsa,
gözün önünde de çalsa, iğne de çalsa,
açıktan da çalsa, gizliden çalsa
kesmek gerekiyor.
Çünkü vesariku diyor. Ayet-i kerime vesariku vesarikatu hırsızlık yapan.
Bir ayet-i kerime bir satır tutuyor ama bunu fıkıh kitaplarına baktığında, hadis kitaplarına, hadislere baktığında peygamberimiz bunu beyan etmiş. Hani beyan vazifesi var ya, açıklama vazifesi. İşte gizli yerden çalacak, korunmuş olacak, işte sahibi görmeden çalacak, şu kadar miktarda olacak. Miktarı, yeri, sayısı, şartları açıklıyor. Bakıyorsun 3-5 sayfa devam ediyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir satırlık hüküm açıklamaya geldiğinde 3-5 sayfa, 10 sayfa devam ediyor açıklanması, şartları, şunlar, bunları. Peki bunlar Kur'an-ı Kerim mücmel diyoruz. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade edilse Kur'an ciltlerce bir kitap olması gerekirdi. Kur'an-ı Kerim özlü olarak bir satırla ifade ediyor. Geri kalan da peygamberimize ve alimlere bırakıyor. Onlar diyor bu işi bilenler, Allah'tan korkan Rabbani alimler bunu diyor açıklarlar. Bir sıkıntınız olursa sorun onlara.
Şimdi adam hocam itiraz ediyor. Diyor ki bugün diyor işte Yahudiler Tevrat'la amel edebilir. Hristiyanlar İncil'e amel edebilir. Niye edebilir? Çünkü diyor ayet-i kerimede geçiyor şeyde. Maide suresinde. Vel yahkum ehlül İncil'i manzallahu fi. Veya işte Tevrat ehli ona niye efendim onu hüküm varken sana soruyorlar ki? Şimdi oradan bir ayet-i kerime alıyor. Mealden şimdi dön buradan. Adam oradan böyle hiç İslam'a gerek yok, Kur'an gerek yok. Herkes kendi kitabıyla amel edebilir diye şey çıkarıyor. Ya mübarek bir bak bakalım bu ayet-i kerimeler nerede geldi? O şimdi Medine'de Resul Efendimiz Aleyhisselam Medine'de devletini kuruyor. Orada yaşayan efendim kalan Yahudiler, Hristiyanlar, şunlar bunlar, onlar zimmi oluyor. Dolayısıyla ayet-i kerimeler bir İslam düzeni içerisinde zimmi olan insanların kendilerine verilen haklardan bahsediyor. Özel alanlardan bahsediyor. Neyse hocam böyle. Onun diyelim ki o ayet-i kerimelerin demin arz ettiğiniz gibi onlarca sayfa izahı yapılıyor. Yani ayet ne zaman indi, niçin indi, hangi konuyu bahsediyor, Hristiyan ne söylüyor, ne söylüyor. Bütün bunların hepsini bir tarafa bırakarak diyor işte ayet-i kerime ehli İncil'le amel etsin. Bu onların Kur'an-ı Kerim'le amel etmelerine gerek olmadığını gösterir falan gibi bir sonuç çıkarıyor. Bunlar tabii çok peşinci, çok aceleci ve hiçbir delile dayanmayan sözler. Yani Kur'an-ı Kerim bütün ayetleri böyle aslında. Böyle aslında. Dolayısıyla o hırsızlık örneğinde bahsettiğiniz gibi orada ne miktar belli. Ne işte açık mı kapalı mı miktarı nereden kesilecek bir de orası var.
O da belli.
Hocam şimdi eğer Efendimiz açıklaması olmasa Bu mücmel hocam ayetlere örnek veriliyor. Bu hırsızlık mücmel demek. Yani Allah ve Resulullah tarafından açıklama getirilmediği takdirde anlaşılması mümkün olmayan kapalı, ayet demek. Evet. Kapalı. Diyor ki فَقْتَوْ اَيْدِيَهُمَا onların ellerini kesin. Nereden keseceksin?
Omzundan.
Tabii Arapların hocam yet kelimesini işte bilekten aşağısı adam yet diyor. Dirsekten yet diyor. Omzundan aşağı yet diyor. Bir de اَيْدِيَهُمَا diyor. Ellerini çoğul.
Hepsini kesin.
Yani adam iğneyi çaldı mı yakalayacaksın. İki kolunun kökünden efendim keseceksin. Şimdi peki Allah Teala bunu mu söylüyor?
Evet.
Nasıl anlayacaksın? Resul Efendimiz buyuruyor. İşte miktarını söylüyor. Hem bir hırsızlığın gerçekleşmesi için nasıl olması gerektiğinin izahlarını, beyanlarını yapıyor. Yani mücmeli beyan ediyor.
Evet.
Beyan ediyor. Sonra diyor işte onu sağ elini bilekten.
Evet.
Bütün suçla yani suç netleşince adam hırsız olduğu yani İslam nazarında adam hırsız olduğu şahitlerle ortaya konunca orada sağ elini bilekten kesin diye Efendimiz bunu güzel beyanını yapıyor ve bize anacağı ne anlaşılması gerektiğini söylüyor. Böyle olmasa ne olacak peki? Böyle olmazsa çok yanlış anlaşılmalar ve vahim sonuçlar ortaya çıkabilir.
Bir örnek de var hocam. Daha o da güzel bir örnek. Mesela ayet-i kerimede süt anneden, süt kardeşten bahsediyor. Onlarla evlenmek haramdır diye. Süt anne, süt kardeş. İkisini de evlenmek yasaktır. Kur'an-ı Kerim'e ayete baktığımızda ikisini zikrediyor burada. Peygamber Efendimiz ise kan bağı nasılsa süt bağı da onun gibi bütün akrabaların haram kıldığını söylüyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim Peygamberimizin beyanına bakmadan sadece Kur'an'a göre baksa insan süt kızıyla evlenmesi gerekir. Süt kızıyla evlenebilmesi lazım.
Tabii ki. Kur'an'da, yok ayette yok çünkü.
Ayette zikredilmiyor çünkü. Halbuki Peygamberimiz onun süt kızıyla evlenmesinde diğer
yani
akrabalarıyla.
Yani emzirenin nesli evenin nefsine haramdır.
Nefsine haramdır. O şekilde izah ediyor. Ya. O izahla ortaya çıkıyor.
Yani süt annenin diyelim ki efendim kardeşi, süt annenin kızı.
Evet.
Süt annenin diyelim ki efendim neyse.
Evet.
Kızının torunu.
Evet evet. Hepsi o şekilde açıklanıyor. İşte iki kız kardeşi birlikte evlenmek Kur'an-ı Kerim yasaklıyor mesela. Peygamberimiz onun çevresini, genişliğini izah ediyor. İşte teyzesiyle bir kızı aynı anda evlenmek, halasıyla. Bunları hep izah ediyor. Böyle olmazsa insan bir harama düşecek. Bir zinaya düşecek. Farkında olmayacak. Peygamberimizin beyanlarına dikkate almazsa böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak.
Kıymetli hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Yani burada rejimle alakalı belki yine bahsedeceğimiz çünkü olaylar da var Efendimizin zamanında olaylar da var. Ama vaktimizin de bugün sonuna gelmiş olduk. Dolayısıyla şunu söyleyerek programımı tamamlayalım. Yani bir şey bir ayetse, bir hükmüyse o konuda işin ehli ulema, işte fakihlerimiz, müfessirlerimiz, mutahassıslar bunu en iyi bilen bunlardır. Bunlar bilebilir ancak. Biz onların yaptığı değerlendirmeler, izahlar, açıklamalar onlar çerçevesinde bu hususları anlamamız lazım. Ona göre de en azından haddimizi bilmemiz lazım. Bilmediğimiz şeylere bunu bilmiyorum dememiz lazım. Evet. Anlamadıklarımızı anlamadım dememiz lazım. Anlamaya çalışmamız lazım. Ama orada haddimizi aşarak da Allah'ın kitabını, Resulullah'ın sünnetine iftira etmemek, bilmediğimiz şeyi onlara izafe etmemek noktasında daha dikkatli olmak lazım.
Hocam düşmanın planı çok sinsi. Yani şerri çok sinsi. Çıkıp da işte ben sünneti kabul etmiyorum. Ben işte İslam'ı kendi kafama göre yorumlayacağım demiyor. Öyle dese kimse peşinden gelmez. Ne diyor? İşte biz diyor Kur'an'ı daha güzel anlayacağız. Daha saf yorumlayacağız. İşte yanlışları temizleyeceğiz. İşte indirilen dini yaşayacağız. Uydurulan dini terk edeceğiz gibi böyle kalıp ifadelerle nefse hoş gelecek, kulağa hoş gelecek. Dıştan bakınca mantıklı gibi gören böyle öyle bir izahlar yapıyor ki çoğu insan düşüyor o tehlikeye düşüyor yani. Evet.
Evet.
Sinsi ya bu sinsiliği iyi fark etmek lazım.
Burada hocam fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Yani insan bilmeyebilir. Öğrenmek için de mutlaka bilene sormak, işin ehli, ihtisas sahibi olanlara bunu danışmak, onların eserlerini okumak, onların sözlerine itimat etmek suretiyle böyle bir tehlikeden kendimizi koruyabiliriz.
Evet.
Kıymetli hocam verdiğim bilgi için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Muhterem dinleyenlerimiz bugün Kıymetli hocamla beraber yine özellikle bu zina cezası noktasında bekarlara ve evlilere bekarlara celde, evlilere rejim cezası verilmesinin dini temellerini, delillerini birlikte izah etmeye çalıştık. İnşallah yine kalmaya devam edeceğiz. Programın sonuna gelmişken tekrar siz diğer dinleyenlerimize gönülden hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi sunuyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.